Ayrım 39, Aptallar Erken Ölür, Mario Puzo, sayfa 368. Bayan Lieberman gözyaşlarını silmek için bir mendil arayacakmış gibi çantasını açmıştı. Mendil yerine bir tomar fatura çıkardı içinden ve Janel'a uzattı. Düşünceli düşünceli karıştırdı kağıtları Janel. Şimdi görüyordu manzarayı. O şahane villa için 25 bin dolarlık bir çek yazmıştı peşin ödeme olarak. Ekin'de son taksit ödenene kadar eve taşınmasına izin verilmesini talep eden bir mektup vardı. Çek protesto olmuştu. Şimdi müteahhit hapse attıracağını söyleyerek tehdit ediyordu Lieberman'ı. Ev hizmetleri ve kiralanan adamlar için yazılmış çekler de karşılıksızdı. Tenis partisinin malzemelerini sağlayan adama yazdığı çek de protesto olmuştu.
''Vay canına'' dedi Canıl.
''Fazla duyarlıdır kocam'' dedi Bayan Lieberman.
''Duyarlı değil, hasta'' dedi Canıl.
Bayan Lieberman başıyla onayladı. Canıl düşünceliydi şimdi.
''Şu uçak kazasında ölen iki kız kardeşi yüzünden mi?''
Bayan Lieberman'ın ağzından bir çığlık koptu. Nihayet çileden çıkmıştı.
''Kız kardeşi falan yoktur onun, anlamıyor musunuz? Hasta sayılabilecek derecede yalancıdır o. Her konuda yalan söyleyebilir. Ne kız kardeşleri var ne de parası. Benden boşanıyor da değil. Çalıştığı şirketin parasıyla New York'a ve Porto Rico'ya götürdü sizi. Bu evin masraflarını da aynı parayla ödedi.''
''Peki şu halde neden istiyorsunuz kocanızı geri?'' diye sordu Canel.
''Çünkü seviyorum onu'' dedi Bayan Lieberman.
En azından iki dakika kafasında evirip çevirdi bu lafı Canel, Bayan Lieberman'ı inceleyerek. Bu kadının kocası yalancının, dolandırıcının biriydi, kendine bir metres tutmuştu, üstelik yatakta da bir şey yapamıyordu. Hem bu Canel'ın bildiğiydi yalnızca, üstelik boktan bir tenisçiydi. Peki Bayan Lieberman nasıl biriydi acaba? Canel kadının omzunu sıvazladı, bir içki daha tutuşturdu eline ve ''Beş dakika bekleyin'' deyip eve daldı. Bu süre Theodore'un herhalde karşılıksız çeklerle satın almış olduğu iki Vuitton marka bavula tüm eşyasını tıkıp kadının yanına dönmesine yetmişti.
''Ben gidiyorum'' dedi Bayan Lieberman'a. ''Siz burada kocanızı bekleyebilirsiniz. Onu bir daha görmek istemediğimi söyleyin ve size bilmeden çektirdiğim ıstırap için de çok üzgünüm gerçekten. İnan ki bana sizin onu terk ettiğinizi anlatmıştı, sizin ona hiç değer vermediğinizi söylemişti.''
Bayan Lieberman bedbaht bir halde başını salladı. Canel Theodore'un kendisine almış olduğu açık mavi renk yeni Mustang'e atlayıp ayrıldı villadan. Kuşkusuz bu arabaya da el konacaktı yakında. Birisine verip villaya yollayabilirdi sonradan. Bu arada kalabileceği bir yer de yoktu. Kendisine çok yakın davranmış olan yönetmen ve giysi desinatörü Alice de Santis'i hatırladı sonra. Ona gidip danışmaya karar verdi. Alice'i evinde bulamazsa Doran'a gidecekti. Doran her zaman alırdı onu içeri. Merlin'in hikayeyi zevkle dinleyişi Janel'ın çok hoşuna gitmişti. Merlin hiç gülmemişti. Keyiflenmesi de hınzırca değildi. Yalnızca gözlerini kapayıp gülümsemişti. Her parçasının tadına vara vara. Sonunda doğru şeyi söyledi. Neredeyse hayranlık içinde. ''Zavallı Lieberman'' dedi. ''Zavallı, zavallı adam.''
''Ya ben, beni bir sorsana namussuz.'' diye Merlin'in üstüne atıldı Canel yalandan bir öfkeyle. İkisi de çıplaktılar. Ellerini boynuna doladı. Merlin gözlerini açıp gülümsedi.
''Bana bir hikaye daha anlatsana.'' Hikaye anlatmak yerine seviştiler. Ona anlatacağı bir hikaye daha vardı ama o daha hazır değildi. Janel'in ona aşık olduğu gibi onun da kendisine aşık olması gerekliydi önce. Henüz başka hikayeleri hazmedecek durumda değildi. Özellikle Alice hakkında.
31. Bölüm. Bütün aşıkların eninde sonunda geldikleri noktaya varmıştım ben de. O kadar mutludurlar ki bu kadarını hak etmediklerini sanırlar. Belki de her şeyin aldatmacadan ibaret olduğunu düşünmeye başlarlar bu yüzden. Janel ile sevişmemizin hazzı kafamdaki kıskançlık ve kuşkuyu da gölgelenmeye başlamıştı. Bir keresinde bir rol için elemeye katılması gerektiğinden uçağımı karşılayamamıştı. Bir başka sefer geceyi benimle geçireceğini sanırken sabahleyin erkenden stüdyoya gitmesi gerektiğinden evine dönmüştü. O günün öğle üstü sırf ben kırılmayayım, ona inanayım diye benimle sevişirken bile bana yalan söylediğini düşünüyordum. Şimdi de yine yalan söylemesini bekleyerek bugün Doran ile öğle yemeğinde beraberdik. güneyli bir taşra kızından başka bir şey olmadığın günlerde 14 yaşında bir aşığın olduğunu söylüyor dedim. Canel başını hafifçe kaldırdı. O tatlı kararsız gülümseyişi ona karşı duyduğum nefret hislerini unuttururdu bana hep. Evet dedi, uzun bir zaman önce oldu bu. Başını eğdi. O eski macerayı anımsarken yüzünde dalgın hoşnut bir ifade belirdi. Eski aşk maceralarını hep sevecenlikle anımsadığını biliyordum. Sonu kötü bitenleri bile yine bana baktı. Seni rahatsız ediyor mu bu dedi. Hayır dedim ama rahatsız ettiğini anlamıştı. Üzgünüm dedi. Bir an baktı bana, sonra başını öte yana çevirdi. Ellerini uzatarak gömleğimin altından soktu, sırtımı okşadı. Masum bir ilişkiydi dedi. Hiçbir şey söylemeden uzaklaştım ondan, çünkü onun dokunmasının etkisi bana her şeyini bağışlatıyordu. Yine yalan söylemesini bekleyerek, doğrunun söylediğine göre 14 yaşındaki çocuktan dolayı erişkin olmayan bir kişinin ahlakını bozmaktan mahkemeye verilmişsin dedim. Tüm kalbimle diliyordum yalan söylemesini, yoksa söylenenin doğru olup olmaması umurumda değildi. Ayyaş, düzenbaz ya da katilin biri olsaydı da kınamazdım onu zaten. Onu sevmek istiyordum yalnızca, hepsi bu. O sakin, düşünceli bakışıyla süzüyordu beni. Beni hoşnut etmek için her şeyi yapmaya hazır gibiydi. Dosdoğru yüzüme bakarak ne söylememi istiyorsun diye sordu. Doğruyu söyle yeter dedim. Eh o zaman doğru dedi, fakat beraat ettim, hakim dosyayı reddetti. Müthiş bir rahatlama hissettim. O halde bir şey yapmadın öyle mi? Ne yapmadım diye sordu. Canım biliyorsun işte dedim. O tatlı kararsız gülümseyişi bu kez hüzünlü bir alaycılıkla karışmıştı. Yani 14 yaşında bir oğlanla sevişip sevişmediğimi mi soruyorsun dedi. Evet seviştim. Odadan çıkıp gitmemi bekliyordu. Olduğum yerde kaldım. Yüzü daha alaycı bir ifade aldı. Yaşına göre haydi iriydi dedi. İlgimi çekti bu. Açıkça meydan okuyordu. Çok şey fark eder değil mi dedim kuru bir sesle. Keyifli keyifli güldüğünü duyunca yüzüne baktım. İkimiz de birbirimize kızmıştık. Canel onu yargılamaya cüret ettiğim için kızmıştı. Çıkmak üzereydim ki. Güzel bir hikaye ama dinle bak, hoşuna gidecek dedi Canel ve Zoka'yı yuttuğumu gördü. Sevişmek kadar zevk aldığım bir şey varsa o da hikaye dinlemekti. Birçok gece boyunca büyülenmiş gibi onun hayat hikayesini dinlemiştim. Erkek kulağının duyarlılığını incitmemek için neleri makasladığını tahmin etmeye çalışarak küçük bir çocuğa korkulu bir hikaye anlatırken olduğu gibi. Bir keresinde söylediğine göre bende en çok sevdiği şey buydu, hikaye merakı ve yargıda bulunmaktan kaçınmam. Anlattığı şeyleri kafamda evirip çevirdiğimi, nasıl yazacağımı ya da nasıl kullanacağımı tasarlayışımı görebiliyordu. Gerçekten de yaptığı hiçbir şeyden ötürü kınamamıştım onu. Şimdi bu hikayeyi anlatırken de kınamayacağımı biliyordu. Canel boşandıktan sonra yerel bir radyo istasyonunda disk jokey olan Doran Rudd'la yaşamaya başlamıştı. Canel'dan biraz daha yaşlı, uzun boylu bir adamdı Rudd. Müthiş enerjikti, sevimli ve eğlenceli bir tipti. Sonunda Canel radyo istasyonunda meteoroloji spikeri olarak bir iş bulmayı da başardı. Zevkli bir işti. Hem Johnson City gibi bir kasabaya göre ücreti de iyi sayılırdı. Doran'ın tutkusu kasabanın en çarpıcı kişiliği olmaktı. Kocaman bir Cadillac çekmişti altına. Giysilerini New York'tan satın alır, günün birinde büyük ün yapacağına yemin ederdi. Sahne sanatçıları büyülerdi onu. Broadway oyunlarıyla turneye çıkan tiyatro gruplarından hiçbirini kaçırmaz. Her defasında aktrislerden birine not yazıp gönderir. Arkadan çiçekler, onun arkasından da akşam yemeğine davet gelirdi. Bu kadınları yatağa atmanın ne kadar kolay olduğunu görünce şaşırmıştı. Ama zamanla hepsinin büyük bir yalnızlık içinde olduklarını anlayacaktı. Sahnede ışıklar içinde yüzen bu insanlar, köşesinde eski model bir buzdolabı duran ikinci sınıf otel odalarında biraz acınacak bir hal alıyorlardı. Doran Janel'a bütün maceralarını anlatırdı. Aşık olmaktan çok arkadaş gibiydiler. Günün birinde Doran'ın beklediği fırsat çıka geldi. Kasabanın konser salonunda bir baba oğul ikilisinin programı vardı. Baba Nashville'de yük vagonlarını boşaltarak hayatını kazanırken 9 yaşındaki oğlunun güzel şarkı söylediğini fark edince işini gücünü bırakıp piyanonun başına oturmuştu. İşinden nefret ediyordu zaten. Belki oğlunun sayesinde hayatı boyunca düşlediği her şey gerçek olabilirdi. Oğlunun sesinin iyi olduğunu biliyordu ama ne kadar iyi olduğunu bilmiyordu. Çocuğa İncil'deki tüm şarkıları öğretip Amerika'nın dindar halkının oturduğu bölgeleri dolaşarak parsayı toplamakla yetiniyordu. Saf soprano sesiyle İsa'yı kutsayan melek yüzlü çocuğu dinlemek için akın akın geliyordu ahali. Baba yeni hayat tarzından gayet hoşnuttu. Zaten kalabalığı seven, güzel kızlara meraklı bir adamdı. Artık yıpranmış olan karısından uzakta gezip tozmak da işine geliyordu ayrıca. Öte yandan anne de oğlunun altın sesinden elde edeceği lüks ve konforun hayaliyle yaşıyordu. Ana baba ikisi de açgözlüydüler. Fakat zenginlerin artık bir hayat tarzı haline gelmiş olan açgözlülüğü değildi bu. Çorak bir adada açlıktan ölmek üzereyken kurtarılmış ve tüm hayallerine erişmek üzere olan birinin açgözlülüğüydü. Böylece Doran konserden sonra sahne arkasına gidip önce oğlanın sesini övüp göklere çıkardıktan sonra ana babasına tekliflerde bulunmaya başladığında karşısındakileri hayli istekli buldu. Doran oğlanın sesinin değerini çok iyi biliyordu. Kısa bir süre sonra bu değerin farkında olan başka kimsenin bulunmadığını da anlamıştı. Ana babasına çocuğun konser turlarından kazandığından yüzde istemediğini belirterek güvence verdi. Yalnızca çocuğun menajerliğini üstlenecek ve yılda 25 bin doların üstünde kazandığının %30'unu alacaktı. Tabii çok çekici gelmişti bu teklif çocuğun ailesine. Yılda 25 bin dolar gibi inanılmaz bir rakamı ceplerine indirdikten sonra Doran'ın geri kalan miktarın %30'unu almasında ne sakınca olabilirdi? Zaten oğulları Rory bundan fazlasını nasıl kazanabilirdi ki? Olacak şey değildi. Dünyada o kadar para yoktu zaten. Doran Bay Horatio Bascom bile Bayan Edith Bascom herhangi bir masraf için onlardan para istemeyeceğine dair de güvence verdi. Böylece bir anlaşma hazırlandı ve imzalandı. Doran derhal işe koyuldu. Önce bir yerden borç para bulup ilahilerden oluşan bir albüm hazırlattı. Müthiş tutuldu plak. İlk yıl Rory 50 bin doların üstünde para kazandı. Doran hiç vakit kaybetmeden Nashville'e taşınıp müzik dünyasıyla bağlantı kurdu. Janelle'i de beraberinde alarak yeni müzik şirketinde idari işler yardımcısı oldu. İkinci yıl Rory 100 bin doların üstünde para getirdi. Bunun çoğu da Janelle'in Doran'ın DJ'liğinden kalma arşivlerinden bulup çıkardığı tek bir dini balladdan gelmişti. Doran'da yaratıcı zevk diye bir şey yoktu. O şarkıyı ömür boyu değerlendiremezdi kendi başına kalsa. Doran ile Janelle birlikte oturuyorlardı artık. Ne var ki pek birbirlerini göremiyorlardı. Doran ya Hollywood'da filmcilerle ya da New York'ta büyük plakçılık şirketlerinden biriyle anlaşmalar yapmak için seyahat edip duruyordu. Yakında hepsi milyoner olacaklardı. Derken bir felaket geldi başlarına. Rory kötü bir soğuk algınlığına kapılmış ve sesini kaybeder gibi olmuştu. Doran çocuğu New York'taki en ünlü uzman doktora götürdü. Uzman Rory'yi tamamen iyileştirdi. Fakat laf arasında Doran'a şunu da söyledi. ''Tabii ergenlik çağına girerken çocuğun sesi de kalınlaşır biliyorsunuz değil mi?'' Bunu hiç düşünmemişti Doran. Belki Rory'nin yaşına göre iri yapılı oluşundan, belki de dünya ile ilgisi yokmuş gibi gözüken tamamen saf bir çocuk oluşundan. Ailesi onu kız arkadaşlardan uzak tutmuşlardı hep. Kendisi de müziğe tutkundu ve gerçekten iyi bir müzisyendi. Ayrıca 11 yaşına kadar çok hastalıklar geçirmişti. Doran deli gibiydi şimdi. Gizli bir altın madeninin yerini bilip de haritayı koyduğu yeri bulamayan bir adam. Rory sayesinde milyonlar kazanmayı tasarlarken birden her şey suya düşüyordu. Hiç abartısız milyonlarca dolardı söz konusu olan. Derken Doran'ın aklına o dahiyane fikirlerden biri geldi. Önce tıbbi yönden araştırdı. Tüm bilgileri toparladıktan sonra tasarısını ilk olarak Janelle'a açtı. Janelle dehşet içinde kalmıştı. ''İnsafsız piçin birisin sen'' dedi, neredeyse ağlayacaktı. Doran neden bu kadar dehşete kapıldığını anlayamamıştı. ''Ne var yani, bir zamanlar Katolik kilisesi de yaparmış aynı şeyi'' dedi. ''Tanrı'nın hizmetinde yaparlardı ama'' dedi Janelle. ''Altın plak için değil.'' Doran başını salladı. ''Konuyu değiştirme lütfen. Şimdi benim çocuğu da ana babasını da razı etmem gerek. Kolay olmayacak bu.'' Janelle gülmeye başladı. ''Sen sahiden delirmişsin. Sana yardım edecek değilim. Zaten etsem bile hiçbirini razı edemezsin, merak etme.'' Doran gülümsedi. Önemli olan babası. Diyordum ki ona biraz iyi davransan da ben konuşmadan önce biraz yumuşatsana.
O günler Doran Kaliforniya'nın o güneş yağlı bronz tenli kıvraklığını kazanmamıştı henüz. Dolayısıyla Janel ağır küllüklerden birini kaldırıp fırlattığında şaşkınlığından başını eğememişti. Dişlerinden biri kırıldı, ağzı kanadı, kızmadı. Yalnızca Janel'in tutuculuğuna bir anlam veremiyormuşçasına başını sallamakla yetindi. Janel onu hemen o anda terk edecekti ama merakı ağır bastı. Doran'ın gerçekten dediğini yapıp yapamayacağını görmek istiyordu. Doran genellikle insan karakterini iyi okurdu ve özellikle açgözlülüğün derecesini ölçmekte çok ustaydı. Bu işte kilit adamın Bay Horatio Bascomb olduğunu biliyordu. Onu razı edebilirse o da karısı ile çocuğunu ikna edebilirdi. Üstelik içlerinde en zayıf olanı da babaydı. Oğlu para kazanamaz hale düşerse tatlı hayata veda edip yine köhne karısına dönmek zorunda kalacaktı. Oradan oraya gezip tozmak, piyano çalmak, güzel kızları ellemek, garip garip yemekler tatmak olmayacaktı artık. Kısacası en çok şey kaybedecek olan babaydı. Doran Nashville'in kalitesiz caz lokallerinden sevimli bir şarkıcıyla Bay Bascomb'u iyice bir yumuşattı önce. Ertesi akşamda nefis bir ziyafetten sonra prolarını karşılıklı tüttürürlerken Rory'nin geleceğini serdi babasının önüne. Broadway'de bir müzikal, ünlü Dean kardeşler tarafından özel olarak Rory için yazılmış şarkılardan oluşan bir uzun çalar. Sonra Rory'yi yeni bir Judy Garland ya da Elvis Presley yapacak olan bir film. Akacak olan paranın hesabını şaşıracaktı çocuk. Bascomb bütün bunları kedi gibi mırıldana mırıldana içine sindiriyordu. Artık açgözlülüğü de bırakmıştı. Çünkü milyoner olmuş sayılırdı, kesindi bu. Doran tam o anda kancayı taktı. ''Yalnız bir sorun var.'' dedi. ''Doktorlar sesinin yakında değişeceğini söylüyorlar. Ergenlik çağına giriyor çünkü.'' Doran başını salladı. Onu olağanüstü bir yıldız yapan şey o yüksek perdeden çıkan berrak tatlı sesi. Tabii ki daha iyi olabilir. Ama bu yeni sesi eğitip yeni bir görünüm altında ortaya çıkması en az 5 yılını alır. O zaman bile büyük bir yıldız olabilmesi %1 olasılıktır. Onu şu andaki sesiyle sattım herkese ben.
''Belki sesi değişmez.'' dedi Bascomb. ''Belki de değişmez sesi.'' dedi Doran ve fazla üstelemedi.
2 gün sonra Bascomb Doran'ın kapısını çaldı. Janel adamı içeri alıp bir içki verdi. Tepeden tırnağa dikizlendiğini hissediyordu ama aldırmadı. Adam Doran ile konuşmaya başlayınca da odadan çıktı. O gece seviştikten sonra Janel sordu. ''Şu pis tasarılarını gerçekleştirebiliyor musun bari?'' Doran sırıttı. Janel'in bu yaptıklarından ötürü kendisinden tiksindiğini biliyordu. Ama öyle harika bir karıydı ki yine her zamanki gibi vermişti yatakta. Rory gibi o da değerini tam bilmiyordu henüz. Doran hoşnutlu hayatından, iyi hizmet görmekten hoşlanırdı. Kendi değerini bilmeyen insanlardan da. ''Aç gözlü Murat'a Zoka'yı yutturdum.'' dedi. ''Şimdi de karısıyla çocuğa geldi sıra.'' Kendini kayalık dağların doğusundaki dipnot Rocky Mountains, Kuzey Amerika'nın batısında uzanan sıra dağlar. En büyük satıcı sayan Doran sonunda eriştiği başarıyı bu yeteneğine vermişti ama gerçekte şansı yaver gitmişti o kadar. Bay Bascomb oğlunun sesi mucizeler yaratmaya başlamazdan önce süre gelmiş olduğu çetin hayatın koşulları içinde iyice törpülenmişti bir kere. Pembe hayallerini bir tarafa atıp yine köleliğe dönemezdi. Olağanüstü bir şey değildi bu durum. Asıl anayla uğraşırken şansı güldü Doran'ın. Bayan Bascomb güneyli bir taşra kızıydı. Ergenlik yaşlarında hafiften hafiften onunla bununla karıştırırken Horatio Bascomb'un piyanosu ile taşralıları özgü sevimliliği sayesinde ana oluvermişti. Güzelliği yıldan yıla sönüp soldukça o da güneylilerin bulaşıcı dindarlığına kaptırmıştı kendini. Koca sevimsizleştikçe İsa bir o kadar daha güzel görünüyordu gözüne. Oğlunun sesi de İsa'ya sunduğu adayıydı. Doran kadının bu yönü üzerinde işledi. Bayan Bascomb ile konuşurken Janel'i de odada tutuyordu. Böyle duyarlı bir konu üzerindeyken tek başına bir erkekle kalmak yaşlı kadını ürkütebilirdi.
Doran Bayan Bascombe'a karşı saygılı, anlayışlı ve sevimliydi. Gelecek yıllar içinde dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanın oğlu Rory'nin İsa'nın görkemliliğini şakıyan sesini dinleyeceğini anlatıyordu. Katolik ülkelerde, Müslüman ülkelerde, İsrail'de, Afrika'nın kentlerinde duyulacaktı Rory'nin sesi. Oğlu Luther'dan bu yana Hristiyan dininin en etkili vaizi olacaktı. Bayan Bascombe'un yeryüzündeki azizleri olan Billy Graham ile Oral Roberts'tan bile daha büyük bir insan olacaktı. Ve böylece oğlu insanoğlunun bu dünyada en kolaylıkla işlediği en kötü günahtan da kurtulmuş olacaktı. Besbelli Tanrı'nın buyruğuydu bu. Channel ikisini de izliyordu. Dora'nın böyle bir şeyi kötülüğünden falan değil, sırf ticari amaçla yapabilmesi hayretler içinde bırakmıştı onu. Anasının çantasından mangır aşıran küçük bir çocuk gibiydi ve Bayan Bascombe bir saat sonra Dora'nın ateşli söylevini dinledikten sonra yumuşamaya başlamıştı. Son darbeyi indirdi böylece Dora'nın. Bayan Bascombe, eminim ki siz İsa aşkına bu fedakarlığı esirgemeyeceksiniz. Asıl büyük sorun oğlunuz Rory olacak. Ne de olsa erkek çocuk. Bilirsiniz, erkek çocuklar bu yaşta nasıl olurlar? Bayan Bascombe kötü kötü gülümsedi. Evet dedi, bilirim. Channel'a doğru zehirli bir bakış fırlattı. Fakat oğlum Rory iyi çocuktur, dediğimi yapacaktır. Doran rahatlamış gibi bir oh çekti. Biliyordum zaten size güvenebileceğimi. Sonra Bayan Bascombe gayet soğukkanlı bir sesle, ''Bunu İsa aşkına yapıyorum ben.'' dedi. ''Fakat yeni bir anlaşma da isterim. Oğlumun yardımcı menajeri olarak sizin %30'unuzun %15'ini isterim.'' Bir an durakladı. ''Ve kocam da bilmemeli bunu.'' Doran içini çekti. ''Ah, o eski dindarlık nerede artık?'' dedi. ''Umarım kıvırırsınız bu işi.''
39. ayrımın sonu. Sayfa 379.